Evet. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Açık Dergi'de Adalet Hanım'la, Adalet Ağulu'yla birlikteyiz. Şu anda kendisinin evindeyiz. Misafir olduk, sağ olsun kabul ettiler bizi. Adalet Hanım, Açık Dergi'ye hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok sevdiğim bir Açık Dergi, Açık Radyo'dur. Yakınlık duydum. Birlikte dünyayı kurtarmaya da karar verdik. Öyle. Memnun oldum aradığınız için. Teşekkürler.
Çok teşekkürler. Adalet Hanım, son romanınız Dert Dinleme Uzmanı üzerine, daha doğrusu onu bahane ederek aslında bütün bir Adalet Ağulu külliyatı üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü bir anlamıyla Dert Dinleme Uzmanı'nı okurken aklıma gelen şeylerden biri de aslında edebiyatımızın dert anlatma uzmanı olarak sizi görebiliriz zannediyorum. Bütün eserlerinizdeki cumhuriyet analizi, tarihe bakışınız, edebiyatla toplum, edebiyatla tarih arasında kurduğunuz ilişki, bütün külliyatınız boyunca aslında Türkiye'nin derdini edebiyat yoluyla anlatma gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Çok çok iyi bir bakış, görüş sahiden. Elbette öyle. Bir kere Cumhuriyet'in ilk ve ikinci kuşaklarından biri olarak, bütün darbelerin içine yaşaya bugüne gelmişiz. Ve inanın Mesut Bey, Mesut, 100 yıllık Cumhuriyet Devleti gele gele buraya mı gelecekti? Bu soru çok beni meşgul ediyor. Çünkü biz ilk defa olduğumuzda Doğu Batı ikilemleri vardı. Ölme yatmak odur yani. Evet. Onu Cumhuriyet'i ameliyat masasına yatırdım ilk romanda. Çünkü bizzat yaşadığım bir şey bu. Kadın erkek ayrımı, şuydu buydu filan ve tabadan koyma batıcılığın, takliden olmuş şeyini, sancısını çeken bir kız olarak yani. Ben çünkü taşra doğumluyum. Ankara'nın Nalan kazasında doğdum. Yani büyük bir şehirde doğmuş değilim. O zaman insan bu büyük ikilemi daha iyi anlıyor. Daha büyük anlıyorsunuz. Çünkü babam esnaf olduğu için, kumaş taciri olduğu için, inanın Ankara'yı bilmiyordum. O 4-5 yaşına kadar, ilkokulu bitirdikten sonra Ankara'yı gördüm ben. Ben o vilayetin kazasında, ilçesinde doğduğum halde, babam elimden tutarak, aileyi, çocuklarından tutarak her yaz bir iki ay iki kere İstanbul'a giderdi. İstanbul'un, çocukluğumda İstanbul'u daha çok hatırlıyorum. Orayı gördüğüm için burada gelip de burada yaşadığımdaki büyük ikilem bana çok galiba damarlarımı işledi galiba. O sanki. İki uç. Hatta annem kıyafetini bile değiştiriyordu giderken İstanbul'a gidiyordu. Bir de tabii annelerin babanın toplumun suskunluğu. Suskunluğu yaşlandıkça beni daha çok meşgul etmeye başladı. Konuşmuyor, susuyor, suskun. Batıya alışkanlık dönemi pek kolay olmadı. Bir de şu kusurumu söyleyeyim, inanın benim annemle babamla, özellikle babamla ilk gençliğimde kızıyordum babama açıkçası. Bize çünkü okulda batılı kız olmaya istiyorlardı. Çolabını kısar olacak, saçın kesilecek bilmem ne. Bunu da babalar alışık değil bunlara, hoşlanmıyorlardı. Ve bay babam da işte geri kalmış gibi mi geliyordum bana. Fakat neden sonra inanın ki ölme atmak yazarken en büyük dramı onların yaşadığını.
Tam geçiş
nesli. Bu. Düşünün, bir gün önce aydın bir insansın, yazar çizen bir insansın. Ertesi gün alfabe değişiyor. Cahil bir olup çıkıyoruz. Bunu gençliğimde göremedim. İnanın romanı yazdırdık ki keşke ölme atmakta onların dramının üstünde daha çok dursaydım. Onların dramı benim dramım oldu sonra. Devamı yani bir düğün gecesi. Onların döküntüleriyle darbelerin içinde yaşadık hepimiz. Evet. Hepsini gördüm. Evet.
Ve bu tanıklıkla bütün külliyatınızı.
Evet tabii. Hayır Hayır romanında muhalefet müthiş şey yani. Müthiş bir şey. En son laf bu kadar. Muhalefetin sonu. Neyse. Bir de intihar meselesi çok.
Evet. Bütün özellikle dar zamanlar artık dörtlemesinde
hepsinde var
intihar meselesi en kalın şekilde altı çizilen noktalardan biri.
Birisi, evet, birisi. Bu doğrudan doğru kaçış bile değil. İşte biliyorsunuz Hayri romanımda Aydın intiharları geleceğin başkaldırısı. Aydın intiharları. Beşir Fuat'ınki değil bu. Bambaşka bir şey. Aydın intiharları ve geleceğin var. Aslında Beşir Fuat'ın intiharı kendi not alıyor. Doktor
Evet.
kendisi kendini öldürüyor. Murat'ın romanında buna dokunuluyor. Çok,
Evet.
çok hoş bir şey. Siz görmediniz belki bu şey. Murat Gülsoy'un
Evet, Murat
romanında.
Gülsoy'un. Evet.
Ve işte şimdi benim peşinde olduğum aydın kişi onunla hesaplaşmıyor. Şu muhalefeti yap, bunu yap, hiçbir şey değişmesin. Sadece tekrar oluyor. Tekrar
Evet.
dönüyor. Tekrar
Bir
tekrar,
fasit
tekrar
daha.
tekrar, tekrar tekrar. Nihayet sonuçta bir kaçış da değil bu. Yani intihar motifini işlemem bir kaçış değil. Ve muhalefetin son noktası diyebilirim. Bir kaçış değil yani. Genellikle muhalefet şey intikam yasaktır ve dinde bir sütun yasaktır. Allah'a karşı durmak gibi gelir. Hayır benimki öyle tamamen bilimsel bir intihar benimki. Yani düşünce intiharı. O hayır da onun üstünde de epeyce durmuştum. Peki onu da yazdım. Romantik bir yazında az önce
Evet.
söylediğiniz gibi bir tarih öğretmeniyle tarihlerin nasıl bizde olduğunu
Evet.
anlatmaya çalıştım. Ve küreselleşmeye, evrensel boyutla romantik bir yazına Viyana karnavalı, şu su, bu su
Evet.
filan hepsi de küreselleşmeye işaretimdi benim. Yani. Bu kadar. Şimdi tabii bu son romanımda benim artık yapacak bir şeyim kalmadı. Sadece kavramlarla oynamam gerekiyordu. Kavramlar da değişmesi gerekiyordu. Müthiş barış kavramı değişmeli. Çünkü güvercin uçurmakla barış gelmiyor artık. Toplu kıyımlar, nükleer silah dönemindeyiz. Ve dünya büyük bir devlet olmuş tek başına. Ve Türkiye, Allah aşkına Türkiye'de hala biz başını örtsün mü açsın mı şu mu olsun diye konuşup duruyoruz. Her şey bitmiştir. Irk ne demek? Herkes birbiriyle evlenip duruyor. Irk diye bir şey nasıl olabilir yani? Değil mi? Kızılderili bilmem neyle, zenci bilmem beyazla evleniyor. Yunanlı şununla evleniyor. Herkes birbiriyle evlenip duruyor yani. Bir de nükleer silahların zamanında para iktidarı var. Paran var mı? Nükleer silahın var, toplu kıyımın var. O zaman barışın maskesi düşmesi lazım. Başka bir şey. Yani sloganlar değişmeli en azından. Bu düşünceyle bu şey ve inanın bölümlerde gördüğünüz her hikaye benim için en önemlisi buydu. Onlara hikayeleri bulmak çok simgesel olsun istedim. O hikayelerin bilmiyorum. Belki de öyle gördünüz. Çünkü genelli kavrasın istedim. Bir fikir atsın ortaya. Her hikaye de olmaz. Herkesin başına gelebilecek şeyler olmalı. Onları kavramlara göre seçmek benim için en güç tarafı buydu doğrusu. Hangi öç alma mı? Ona göre hikaye uyduruyorum. Barış mı? Ona göre hikaye uyduruyorum. Anlayış mı? İntikam mı? Onlara göre hikayeler uydurmak. Bunu çok istedim yani böyle.
Hikayelerin çoğunda da ikiyüzlülük mesela çokça öne çıkan şeylerden biri.
Evet,
Özelliklerden biri.
evet, evet.
Ve özellikle sonlara doğru nefret kavramıyla ve duygusuyla hesaplaşıyorsunuz dert dinleme uzmanında.
Doğru, evet. Öyledir.
Bu toplumsal ortam nefreti beslemeyen bir toplum olabilmemiz galiba hayli uzak gözüküyor.
Çok uzak. Çünkü şimdi inanın bu ben kendime yabancılaşmaya başladım. Kendime yabancılaşmaya başladım. Kar olsun lafını söyleyemediğim birisi böyle nefretle dolu baş olmaya başlıyor. Bazı şeyler o dereceye geliyor, o dereceye geliyor ki halbuki nefret en felaket bir duygu. Yani öldürme anlamına geliyor. Kendine yabancılaşmış artık. Çocuğa da kıyarım, şuna da yaparım, bunu da yaparım. Kendimle hesaplaşmamdır bu böyle. Bütün bu kavramları, bunları bilen şeylere kendimden nefret etmeye başladım. Açık söylüyorum yani. Böyle kendimi tanıyamamaya başladım. Çünkü Başka bir çaresizlik çok önemli. Ve benim de yabancı bir yazarın çok güzel bir lafının altını çizmiş. Şimdi kim olduğunu unuttum. Diyor ki insanoğlunun en hayırlı belası çaresizliktir diyor. İşte bu roman benim çaresizliğim meyvesi. Resmen böyle. Onun meyvesi. Çünkü kapı aralayacak bir şey yapmaya çalışıyorsun. Küsmüştüm roman yazmaya. Bütünüyle küsmüştüm. Gene geldim. En yapabileceğim şeyi yapmaya çalıştım yani böyle. Çaresizlik yaratıcı çünkü oluyor bir yerde. Yoksa ateş nasıl bulundu acaba? Herhalde çaresizlikten bulundu değil mi?
Siz de dert dinleme uzmanında aslında kendinize yepyeni bir dil kuruyorsunuz. Yani şimdiye kadarki Adalet Ağoğlu metinlerinin evet hepsinde muhakkak kendinizi yenilemeye her zaman için özen gösteren ve bu şekilde hep kalemini
Kullanıyorum.
sivrilten bir yazarsınız ama dert dinleme uzmanında sanki bunun biraz daha ötesinde şimdiye kadar kurduğunuz dili yıkıp kaleminizi kırıp belki de
Öyle.
yeniden bir anlatım şekli kurmaya çalışmışsınız gibi geliyor.
Evet, bu böyle oldu. Başka bir türlü yapmak elimden gelmedi diyebilir miyim? Bir de şu var. Her kültür için ayrı bir hikaye uyduruyorum. Yaşına göre ayrı bir hikaye yaşıyorum. Gençliğine göre ayrı hikaye uyduruyorum. Çünkü şey var burada. Herkes derdini başka bir üslupla anlatıyor. Üstelik bu defteri yazan başroldeki ana karakter editör. Çok işime yaradı bir kere. Dildeki hatalı kullanımları falan kusmak imkanını verdi bana yani böyle. Bir de şöyle bir şey. Özellikle editör yaptım baş karakteri ve erkek yaptım. Şunun için yaptım. Yine de bu Aydın romanı olsun istedim çünkü. Bir şeylerin farkında olsun. Ona dokunabilirsin, buna dokunabilirsin. 200'lüye dokunabilirsin. Herkes 200'lere, onu minibüs şoförü de biliyor bunu. Herkes de biliyor. Fakat inandırıcı olmak için bunları bir noktaya getirmek. Yani ne diyeyim? Parmak basmak başka bir şey. Bir üslup gerekiyor. Bir üslup gerekiyor. Onun için şunu itiraf edebilirim. Düşüncem zaten derdini dökenlerin yaşına, kültürel seviyesine göre üslubuydu. Genellikle romanlarda hep aynı dilde konuşulur. Ben burada oyun yazarlığımın bir faydasını görüyorum. Her zaman görüyorum. Diğer romanımda mesela diyalogları çok aza indirmişimdir. Dedim dediler yoktur bende. Çok azdır onları. O oyun yazarlığımdan gelme bir ekonomi bu doğrusu. Fakat aslında öbürü üslup meselesi. Yine oyun yazarlarının bir faydası. Mesela bazı yazarlar 70 yaşındaki adamı konuştururken şey diyordu, özgürlük dediriyor mesela, yaşantı dediriyor, bilmem ne oluyor. Onlara da şey oluyorum ben böyle, yaşa göre, kültürel seviyeye göre apayrı üslupları var. Dikkat etmişsinizdir herhalde.
Ki o
Bir de
yaşantı kelimesiyle içeride
dinlediklerini yazıyor. Dinlediklerini naklen yazıyor. Öyle ki hatta bazı cümleleri özellikle anlaşılmaz yazmaya gayret ettim. Çünkü naklen yazıyor. Bir defter bu, el yazılı bir defter. Öyle bilgisayardan çıkmış değil. Düzelterek çıkmış değil diye bunlara dikkat ettim doğrusu. İşte o bakımdan üstüm belki dokunmak istediğinizde bu yani. Dokunmak istediğiniz buydu. Evet, ona gayret ettim ama şimdi sizden düşüncelerinizi dinledikçe ben de kendimle yeniden hesaplaşmaya başladım. Yaptığım olmuş mu, olmamış mı diyorum. Böyle. Evet, sağ
Ki
olun.
örneğin roman boyunca evet dert dinleme uzmanı diye anılan editörün defterini okuyoruz. Dolayısıyla geçmişten anıları anlatıyor ve başkalarının yaşadıklarını
Zaman oynuyor,
kendi
çok zaman
şeylerini
oynuyor.
yapıyor. Ama roman boyunca neredeyse şu anda yaşanılıyormuş gibi bir dil, bir üslup kullandığınız için bütün geçmişi şu anda yeniden canlandırıyorsunuz gibi geldi romanda.
Ha.
O maktadır, etmektedir kipinde kullandığınız için geçmişi anlatıyor olsanız da ya da olsa da editör, şu anda her şey yaşanıyor. Bütün bu kitapta anlatılan olaylar aslında şu anda yeniden ve yeniden kuruluyor gibi geldi bana.
Ha, bakınız, başlangıçta Murat Gürsoy'un yeni romanından bahsetmiştim size
Evet.
şurada. Gölgeler,
Ve Hayaller Şehri'nde.
şeyler, şeyim, hikayesi yani. O romana inanır mısınız? O da beni yeni okudu. Ben de bunu daha bitirmedim bile. Yeni okuyorum. Fakat dün telefonla konuştuk. Bazı bir başka bir mesele için. Ben dedim, imzalamıştı bana, Eksikon romanını okudum dedim. Fakat şaşırtıcı bir şey Murat Gürsay dedim. Bunu burada da açıklıyorum. Çok hoş bir edebiyat anekdotu bu çünkü. Seninki dedim bir defter romanı. Ama senin sahalarda bulduğun Fransızca yazılmış ve o yazılmış Fransızca yazılmış mektupların çevirmesinin defteri. Benimkisi de birine eline verili vermiş bir defter romanı. İkisi de defter romanı ama. Ne kadar şey.
Ve
Ne
aynı hafta
kadar
çıktılar.
şey. Sonra bunları ben de çok şaşırdım dedi o da. Ben de çok şaşırdım. Birbirimizi görmüş bir kelime ben şunu yazıyorum diye konuşmadık. Yok hiç böyle bir temas olmadı. Fakat ikisi de defter romanı aslında. Fakat ben kapattıktan sonra şunu düşündüm. İyi ki bu konuyu açtınız. Bir daha Murat'la konuş, Murat Gürses'le konuşacakken diyeceğim ki dedim. Yalnız seninki de defter romanı, benimki de defter romanı. Sen dünü bugüne getiriyorsun dedim, taşıyorsun. Benimki ise bugünü yarına gönderiyor dedim. Sizin söylediğiniz doğru yapmışım değil mi? Doğru düşünmüşüm. Aynı bunu söyleyeceğim Murat'ı gördüğüm zaman. Senin defterin dünü bugüne taşıyor, şimdiye taşıyor. Tarihsel bakımda, tarihsel bakımda, yine tarihsel bakımda benimki bugünü yarına taşıyor.
Bu
Böyle
bugünün
bir şey söyle. Bugünün manzarasını ileri atıyor yani. İleri atıyor. Öyle. Bugünden geleceğe doğru atılıyor. Evet.
Dolayısıyla aslında Dar Zamanlar dörtlemesi itibariyle ilk üç şeyde de ciltte de giderek daha dar bir zaman içerisinde hep romanları yazmıştınız.
Evet.
Dörtlemenin dördüncü kitabı olan Dert Dinleme Uzmanı'nda
Öyle.
aslında bu ana kadar daraltmış oldunuz
Evet,
Dar
tamamen öyle.
Zamanları.
Evet. Bu ana kadar daraltmış oldum. Fakat sorular, geleceğe bırakmak var burada tabii. Orada. Şimdi hani bir şey denir. Eskiler ibret almadı mı denirdi. Şundan ibret almadım, bundan mı şey? İbretlik diyebilirim ama şey bir okuduğunuz röportajlarından bir röportajcı kız yapı kapan arkadaşınızın bir tanesi bu bir aydın ağıtı diye bitirmişti. Bu roman bir aydın ağıtı diye bitirmişti. Bak ona sevindim doğrusu. Sahiden aydınların dramı bu. Senin dramın, benim dramım. Bir avuçuz zaten. Bir avuçuz. Fakat biz yokuz aslında. Görsellik var. Görsellik var.
Tam da bu nedenle romanda hiç kimsenin adı yok.
Hiç kimsenin adı yok. Hiç. Sadece görsellik var. Sokak adları değişiyor. Politikaya göre değişiyor. Cadde adları değişiyor. Şehir adları bile değişiyor. O mimari değişiyor. Mimarinin adları değişiyor. Şimdi mimari deyince biraz sonra bir şey daha anlatacağım size. Böyle edebiyatın bazen bu anlamda yani bu romandan dolayı benim belki de düşündüğüm ama henüz yaşanmamış olan bazı anekdotlar çıktı ortaya.
Ne gibi?
Mesela Fikrim İncigül romanında herkes çok şaşırmıştı. Kadın değil, erkek araba da kullanmıyor. Alman işçisi de değilim. Şaşırtıcı olmuştur. Nasıl bu, nasıl bu diye. Burada da hani ilk müsveddeyi okuyan mimar arkadaşının dediği gibi şey kadın romanı ya değil bu demişti filan. Öyle bir şey var. Fakat aslında şöyle bir anekdot oldu. Hatırlarsanız bu memur en iyi dostu olan mimar yani editörün iyi arkadaş. Hani iyi dost, kötü dost anlamak istiyorsan birlikte seyahat edeceksin ya da iş göreceksin bahsi var ya. Oradaki mimar arkadaşı sonunda başına, işte romanın sonundan başına geliyor. Kovuluyor, kitabı şöyle yasaklanıyor falan. Bu da yurt dışına gidiyor. Orada ad vermiyorum ama işte o ben yaşadığım, gördüğüm bir olay bu. Viyana'da bir oldu bu şey. Orada hikaye. Ben tanık oldum buna yani. Halkın umurtusunu da biliyorum. Buna benim bilgilerim de imdadıma geliyor. Hikayeleri biraz o kadar durup dururken uyduruyorum ama nereden besleneceğimi biliyorum. Aşağı yukarı. Onlar var. İçinde yaşadıklarım da var, yaşamadıklarım da var bunların. Marangoz meselesini yaşamışımdır mesela diye. Ama hepsini yaşamadım. İlk aşkı böyle bir şey hayatımda görmedim, etmedim. Yani böyle başka bir şey. Onlar romanın uydurmaları. Birçok uydurmayla yazılıyor zaten roman biliyorsun. Yani hepsi uydurma aslında. Öyle bir şey. Şimdi bu mimar arkadaşım bir gün bende duruyor. Bizler bana bir mektup yazıyor. Diyor ki benim diyor aklım durdu diyor. O mimar arkadaşın diyor. Hani o romandaki mimarın yurt dışına gidip de orada katedralin tam karşısına eski bir apartmanın üstüne postmodern bir şey yapıp da böyle sinema salonu yapıyor. Sinema salonu ve kahve yapıyor oraya. Burada bu Viyana'da oldu bu. Ad vermiyorum tabii şeyler. O romanda hiç vermiyorum. Fakat bilen bilir yani. Dedim diyorum ya başta yarası olan gocunsun. Bilen bilsin ya diye. Hepsini yiyor bilmesi de. Neyse. Diyor ki biliyor musunuz dedi. Aynı tarihte dedi. Aynı dönemlerde yani. Aşağı yukarı romanın dönemi. Ben dedi ilk mimarlığımı hep dedi Sovyetlerde yaptım dedi. Gençlikte. Strasbourg'a gitmiş. Ve Strasbourg'da katedralin karşısında bir yıkıntı varmış. Eski bir depo varmış. Deponun üstüne aynı aynalı binayı yapmış. Ve katedralin gölgesi üstüne düşüyormuş. Fotoğrafı da var bana. Fotoğrafını da göndermiş. Şu edebiyat acayip bir konu sayeden yani. Büyük bir anekdot bu. O ne kadar şaşırdıysa romanda bunun yer olması. Ben büsbütün şaşırdım. Bir lokma ne Sovyetlere gittiğini biliyorum, ne orada bir şey yaptığını biliyorum. Hiçbir şey yaptığını bilmiyorum. Mesela nasıl çıkıyor, nereden çıkıyor? Mesela diğerisine hani birisi bilerek oluyor, birisini hiç bilmiyorsunuz. Şey benim Murat Gülsoy'un kitabıyla ikisinin de defter kitabı
Evet,
olmuş. Yani haberimiz bile yok birbirinden yani. Fakat bu böyle olmuş. Ben de duruyor fotoğrafını da gösteririm isterseniz. Size bana göndermiş. Gösteririm şimdi.
aslında bu da bir anlamıyla sanatın bazen hayatın önünde gittiğini
Değil mi?
gösteriyor
Ön
zannediyorum.
öngörü gibi bir şey var
Evet.
galiba. Öngörü diye bir şey var. Sezgi.
Evet,
Se
tam evet.
sezgi. Sezgi galiba edebiyatın ana damarlarından biri. Hayal edebilme. Hayal edebilme, sezme kabiliyeti istiyor galiba. Yani gördüğün bir şeyi başka bir şeyler çeviriveriyorsun. Metaforlar uyguluyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Öyle gerçeğin aslında daha gerçek olabiliyor birdenbire. Şimdi ben o sahneyi mesela hayalen yazdım aslında bir anlamda. Hikayeyi öyle yaratmam hayaldi tabii öyleydi. Ama bilgim tabii elbette hepsinde bilgim. Dil basındaki bilgilerim imdadıma yetişiyor tabii. Yol almak bitişik olacak. Ayrılış nereden olacak, ne zaman ayrılacak? İnan ki hala derdim o benim. Hala derdim. Böyle kurnazlıklar yaptığımı itiraf ederim yani. Editör yapmamın nedenleri var. Karım İtiraf ediyorum.
Ki bir editör olarak doğrusu içimin yağları eriyerek okudum romanı. Çünkü malum yani yazarlarla editörler arasında genelde böyle bir soğuk, çekişmeli bir durum vardır. Ama siz kalkıp bütün romanı bir editörün gözlemi ki bir editörü aslında dert dinleme uzmanı olarak kurgulamanız bir anlamda yazarların editörlerine teşekkür mektubu gibi de bir anlamda okunabilir zannediyorum dert dinleme uzmanı.
Mesut çok güzel. Çünkü bu yeni yayımdaki editörlerim benim. Editörler kitabımı yazarken ya kitabımı düzeltirken, basılırken bana gelip gidince hep aklımdan şu çıktı. Şimdi dedim bunu okurken onlar değerlendirirken beni mi yazdı acaba diyecekler mi acaba diyorum. Beni mi yazdı acaba? Onların dertine deva olan bir şey oldu yani. Kurgu oldu. Öyle bir şey
Kesinlikle.
oldu. Fakat tabii dediğim gibi yazarın bir takım şeyleri oluyor yani, kurnazlıklar oluyor bir şey yaparken. Yani öyle rastgele veriyor bazen. Bina meselesinde anlattığım gibi çok rastgele biliyor. Fakat burada genellikle şuna çok dikkat ettim o. Hangi fikirlerle oynamak istiyorsam, aynı fikirlerle oynamak istiyorsam, hangi fikirleri öne sürmek istiyorsam, kahramanımı ona göre seçtim. Yani ana kahramanı ona göre seçtim. Şimdi bakınız, benim diğer romanlarımda bir ana kahraman vardır, hep vardır. Fikrim İnci Gül'ü de tek kahramanlıdır, erkek kahramandır. Figür çok azdır ama. Hadi siz benden iyi biliyorsunuz şimdi benim romanı, bu dertlenme uzmanı. Orada tek kahraman var. Bir tek editör o, ana kahraman. Fakat figürler çok. Hiçbir romanımda olmadığı kadar çok figürler
Bir
yani.
tipleme değil, dümdüz
İşte
karakter.
bir değişik karakter, değişik yaşlar. Bir tek ben de kendimi sonra keşfettim. Çocuk yoktu romanda. Onu da son sayfada
Evet.
hallediverdim.
Adalet Hanım, şimdi birden süreye baktığımda akıp gittiğini ve
Bitti, doldu,
süremizin bittiğini
saatler doldu.
maalesef fark ediyorum. O yüzden eklemek istediğiniz, Açık Dergi dinleyicilerine söylemek istediğiniz sözlerinizi almak isterim. Sizin de bir
Ben
Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi olduğunuzu bilirim.
çok değerli genç arkadaşım, düşünür arkadaşım ve edebiyat yazarı, eleştirmeni, düşünce yazarı, köşe yazarları, yani dergilerden yazan bir genç arkadaşım olarak lüzumundan fazla konuştum sanıyorum bu durumda. Beni hoş görürsünler, çok konuştumsa, uzun konuştumsa şunu söylemek istiyorum. Yaşlılık gevezelik demek bir tarafta. Çünkü torbası çok dolu oluyor, çok dolu oluyor. Bitmiyor, bitmiyor. Yine de ben kısa kestim diye düşünüyorum. Beni hoş görsünler çok baş ağrıttığımda. Hiçbir şey demiyorum. Sadece okurumla buluşmak, onlara okuruma çok vefa borcum var benim. Ben okurum sayesinde var oldum. Arkam yok benim. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman yok. Çetem yok. Dinim yok. Cemaatim yok. Şusu yok, busu yok. Bilmem ne yok. Fakat okurum sahip çıktığı için varım. Sizler sayesinde ben varım. Size vefalı davranabiliyorsam mutlu olacağım. Davranamadıysam özür diliyorum. Yani sahiden en çok okurumdan korkuyorum. Beni var eden okuruma karşı büyük sorumluluk duyuyorum. Bunun da bilinmesini çok istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Umarım bütün okurlar bu sorumluluğun farkındadır.
İnan ama Mesut, bu okurum beni var etti. İlk ölmeye yatmaktan çıktığında dönemin en iyi iki edebiyat eleştirmeni Fethi Naci Rauf Mutluay o dönemde kötülediler romanımı.
Ama okurlar bütün
Ama hayır, o kadar
ömrünüz
değil.
boyunca sahip çıktı.
Yolda görenler boynuma sarıla sarıla sahip çıktılar romana. Ve sanıyorum bu da şeyin rol oynadığını anladım. O romanı yazarken ben bir gün yürüyorum Nijel Becerik. Kolej, Ankara Koleji var. Oradan çocuklar grup halinde çıktılar. Romanı yazdım sırada. Ama ben analiz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin analiz manyasına yatırmışım. Fakat nasıl karşı yapılmamış bir şey çünkü. Konuşulmamış, kapalı bir konu bu yani. Bu grup çocuk yanımdan böyle birbirleri şakalaşıyor, şakalaşıyor geçiyorlar. Bir ses duydum birdenbire bu çocuklar. Aa yahu, iyi ki kurtulduk. Atatürk, Atatürk, başka konu yok mu dedi. Bıkkınlık gösterdi çocuklar. O zaman dank etti bana. Dedim ki yahu dedi, galiba onun sırası gelmiş dedim. Onlar
Başka konu
artık
yok mu?
başka şeyler oluyor şimdi. Sahiden sırası geldiğini anladım o zaman. Ben de bıkmıştım çünkü. Kendim onlar sınıftındayken ben de bıkmıştım. Ancak sıra daha sonra gelmişti. İtiraf sırası çok daha sonra gelmişti. Fakat şu var sahiden, bu bazı konular hep kapalı tutuluyor. Kapı biraz dokunursanız hem çok olumlu oluyor. Okul sizi kucaklıyor fakat yönetim kucaklamıyor. İyi bakmıyor, iyi bakmıyor. Fakat öyle okurum beni öyle bir kucakladı ki ikinci romanda pat diye Fikrim İnce Gül'ü gelince benim iki arkadaş olduk. Çok beni nasıl sevdiler. Farrah Mutluay'la Fethi Naci nasıl sevdiler. Özellikle bir düğün gecesinden sonra ve artık sayeden okurum oldular yani
Evet.
diyebileceğim. Yani devam meselesinde hep okuruma, o sorumluluğu düşünerek hareket ediyorum. Yani onu kaybetmek doğru bir şey değil de bir çekirdekti bu çünkü yani. Çünkü yapılmayan bir şey yapıldı. O arada hem biçim olarak hem de içerik olarak filan onu sonradan böyle anlatabiliyorum. İlk zamandan öyle düşünmedim. Fakat okurun sahip çıkmasını analiz ettiğim zaman bunları buluyorum.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Ben hadi gel içelim.
Çok teşekkürler.
Merhaba.
Merhaba.
Çok güzel. Umarım tatmin olmuşsundur. Fazla bile
Yani
geldi. Kesersin
daha ne olsun.
biraz kesersin.